Ayrım 21. Sayfa 272. Ayrıntıları bilmediği için haklı olarak ilgi kuramadı Zeynep. Ne var bunda? Hasılı gitmişler, ha pazartesi? Menan toparlayamayacak gibiydi. Salı günü gitmiş olmaları çok önemli diyerek sözü ben aldım. Pazartesi günü gitseler de kimse ölmeyecekti. Çünkü Ziya ve adamları kimsenin işe gelmeyeceğini düşünerek oteli salı günü kundaklamaya planlamışlardı. Böylece yangında kimsenin ölmeyeceğini düşünüyorlardı. Ancak Kadir ve ekibi nişan nedeniyle çalışma gününü salıya kaydırınca, üstelik bunu Serhat'a da haber vermeyince iki kişi öldü. Sadece bir varsayım diye dudak büktü Zeynep. Yangının salı çıkması bir rastlantı olabilir. Ama Kadir'in başına vurulması bir rastlantı değil. Tam yerinde girmişti söze Menan. Evet Zeynep komiserim, Kadir arkadaşlarını kurtarmak için uğraşırken birini görmüş. İşte o anda bir başkası da arkadan başına vurmuş. Anlatılanlar etkilemişti genç kadını ama temkini elden bırakmak istemiyordu. Peki kimmiş o gördüğü kişi? Tanıyamamış çünkü adamın üstünde itfaiyecilerin yangında giydikleri her yanı kapalı giysilerden varmış. Teşhis edememiş yani adamı. Yine o lanet olası alaycı ifade belirmişti yüzünde. Nasıl etsin? Çileden çıkmak üzereydim. Adam her tarafını gizlemiş. Bakın size şöyle anlatayım. Alt katta büyük bir patlama oluyor. Tinerler, boya kutuları alev alıyor. Kadir hafif yaralanan Nezihe adındaki işçiyi sırtlayıp yukarıya lobiye çıkartıyor. Lobide de Serhat var. Kadir'i görünce şoka uğruyor. Çünkü otelde kimsenin olmadığını düşünüyor. O sırada yangını çıkartan Cavit aşağıda olmalı. Yangını Cavit'in çıkardığını nereden biliyorsunuz? Sorusu mantıklı. Yanıtım biraz karmaşık olsa da Zeynep gibi zeki bir polisin anlayacağını umarak açıkladım. Cavit temizlik konusunda o kadar takıntılı ki yüzüne bulaşacak bir is, elini karartan bir alev parçası onu deli eder. Evet, kundaklamayı bizzat Cavit yapıyor çünkü ondan başka hiç kimse her yanı kapalı o itfaiyeci kıyafetini giymez. Neyse, Kadir Nezihe'yi lobiye çıkartınca Serhat panikliyor. Yangını kendilerinin çıkardığının anlaşılacağından korkuyor. Kadir'in peşinden aşağı iniyor. Kadir de tam o sırada itfaiyeci giysileri içindeki Cavit'i görüyor. Cavit de Kadir'i görüyor tabii. İşte o anda Serhat arkadan gelerek Kadir'in başına sert bir cisimle vuruyor. Kadir bayılınca da Cavit elbiselerini çıkarıp otelden kaçıyor. Ya Serhat ne yapıyor? Aşağı inip Kadir'i kurtarmayı denemiyor mu? Sonunda anlamaya başlamıştı. Hayır, asıl yapılması gereken bu ama yapmıyor. Kadir'i kurtarmayı denemiyor bile. Sadece itfaiyeye haber vermekle yetiniyor. Kadir'in de öteki iki işçi gibi yangında ölmesini istiyor çünkü Kadir'in itfaiyeci giysileri içindeki Cavit'i gördüğünü biliyor. Ama Kadir'e şans yardım ediyor. Alevler ona ulaşamadan itfaiyeye yetişip kurtarıyor. Peki Kadir ifadesinde bunu söylemiyor mu? Söylemez mi? Savcı Kadir'in akıl sağlığı yerinde değil diye ifadeyi kabul etmiyor. Akıl sağlığı yerinde değil mi Kadir'in? Darbeyi aldığı günlerde küçük bir travma geçirmiş ama şimdi her şeyi hatırlıyor. Sizden başka kimse de onu ciddiye almıyor tabii. Ne yazık ki hayır. Sahilin baş parmağını dudağına değdirerek bir süre düşündü. Ve sizin bu bilgiye ulaşacağınızı düşünen Ziya ve adamları Solak Kamil'i üzerinize salıyor. Aklımdakileri birer birer açıklıyordu. Aynen öyle diyerek düşündüklerini tamamlamak istedim. Beni korkutarak raporumu bir an önce tamamlamamı sağlamak için. Konya'dan ne kadar çabuk gidersem gerçeği ortaya çıkaracak ayrıntılardan o kadar az haberim olacaktı. Ellerini önündeki sümenin üzerinde birleştirerek mırıldandı. Akıllıca bir tahmin. Ama bütün bunlar birer varsayım. Bana somut bir şeyler vermediğiniz sürece de varsayım olarak kalacaklar. İçimde kabaran umut çabucak sönmüştü. Belki Serhat ile Cavit'in evini ararsanız o somut şeyleri siz bulabilirsiniz. Örneğin bir itfaiye elbisesi. Güzel gözleri gizli bir öfkeyle yaladı geçti yüzümü. Merak etmeyin, gerekirse onu da yaparız. Gerekirse dediğine göre böyle bir olasılık vardı. Meydan okuyan bir tavırla sordum. Sahi, bizi buraya niye çağırdınız? Serhat'ı sormak için. Neden? Serhat ile Solak Kamil arasında bir bağ mı var? Gülümseyerek artık omuzlarına ağır gelmeye başlayan başını avuçlarının içine aldı. Bakıyorum da rolleri değiştik Miss Karen. Siz sorgucu oldunuz, ben soruşturulan. Sadece yardımcı olmaya çalışıyordum. Derin bir nefes alarak sırtını koltuğuna yasladı. Evet, Serhat ile Solak Kamil arasında ilişki olduğunu gösteren kimi bulgulara ulaştık. Alçak herif diye nefretle söylendi Menan. Bize de Solak Kamil'i tanımadığını söylemişti 2 saat önce. Pür dikkat kesilmişti Zeynep. Tanımıyorum mu dedi. Kuşkuya düştü Menan. Öyle değil mi dercesine yeşil gözlerini bana çevirdi. Tanımadığını söyledi diye onayladım onu. Hayatımda böyle bir ismi duymamış. Kendi kendine mırıldandı. Bu iyi. Belki buradan kıstırırız onu. Merakıma yenilerek yine sordum. Yani arkadaş mıymış bunlar? Sanki ilk kez tanışıyormuşuz gibi uzaklaştı. Kim? Diyerek anlamamazlığa vurdu. Bu kadarı da fazlaydı. Serhat'la Solak Kamil diye söylendim. Daha belli değil, soruşturuyoruz. İnatlaşmak değil, uzlaşmak istiyordum. Yardımlaşsak daha iyi olmaz mı? Dedim anlayışlı bir tavır sergileyerek. Biz size bildiklerimizi söyledik. Size öğrendiklerinizi söyleseniz belki yardımımız dokunur. Sadece ayak bağı olursunuz Miss Karen diyerek kestirip attı. Ters ters baktığımı görünce hiç öyle bakmayın. Artık gerginliğini gizlemiyordu. Siz kendi işinizi yapın, ben de benimkini. Ama çıkarlarımız ortak. Hayır dedi başını sallayarak. Çıkarlarımız ortak falan değil. Siz şirketinizin şu 3 milyon poundunu kurtarmak için uğraşıyorsunuz, bizse adaleti sağlamak için. Yanlış düşünüyorsunuz. Lütfen sözümü kesmeyin diye uyardı. Belki sizi motive edenin para olduğunu, bu işten doğrudan kazanç sağlayacağınız için de benden daha hevesle çalıştığını düşünüyorsunuz. Benim bir devlet memuru olduğumu, işin üzerine kararlılıkla gidemeyeceğimi sanıyorsunuz. Fakat tamamen yanılıyorsunuz. Tam 24 saattir uykusuzum ve hala bu işle uğraşıyorum. Sigorta şirketinizin soruşturması olsa da olmasa da bu işin sonuna kadar gideceğiz. Hem sadece Solak Kamil'in değil, şu kendilerine dinci görüntüsü veren canilerin öldürdüğü karı kocanın da, eğer varsaydığınız gibi ise yangında ölen o 2 zavallı işçinin de katilini bulacağız. Ama şirketinizin 3 milyon poundunu kurtarmak benim işim değil Miss Karen. O tamamıyla sizin işiniz. O yüzden çıkarlarımız ortak filan demeyin bana. Çünkü değil. Öylece kala kalmıştım. Haksızlığa uğradığımı düşünüyordum ama bunu nasıl dile getireceğimi bilemiyordum. Mena'nın hali benden de beterdi. Ellerini bacaklarının arasına sokmuş, kıpkırmızı bir suratla hiç kımıldamadan öylece oturuyordu. Çok şaşırdım diyebildim sonunda. Ben bunu hak etmemiştim. Bana bir suçlu gibi davrandınız. Son derece rahat bir tavırla açıkladı. Yanılıyorsunuz Miss Karen. Suçsuz birine asla suçlu gibi davranmam. Siz de suçlu değilsiniz zaten ama polis de değilsiniz. Anlamanız gereken şu, soruşturmayı siz yürütmüyorsunuz. Hiçbir şekilde bu soruşturmayı yönlendiremezsiniz. Eğer bize yardımcı olmak istiyorsanız bugün yaptığınız gibi bildiklerinizi anlatırsınız. Yapacağınız en büyük iyilik budur. Alaycı bir sesle sordum. İşe yarar mı bari? Yarar tabii. Sanki az önce beni azarlayan o değilmiş gibi dostça gülümsüyordu. Anlattıklarınız o kadar önemli ki. Serhat ile Cavit'i sorgularken artık daha fazla malzeme olacak elimizde. Bizimle dalga mı geçiyordu bu kadın? Nasıl yani? Serhat ile Cavit'i gözaltına mı alacaksınız? Ragıp başkomiserim şu anda ne yapıyor sanıyorsunuz? Menan'ın da benim de neşemiz yerine geldi. O zaman evlerinde arama da yapacaksınız. Yapacağız, yapacağız dedi gizli bir gülümsemeyle. Tabii evlerinde arama yaparken yangında kullanılmış bir itfaiyeci giysisi de arayacağız. 32. Çünkü güneşimizi kaybettik. Akşam karanlığı şehrin üzerine sessizce çöküyordu. Konya'nın ışıklı caddelerinden birinde ilerliyordu Mena'nın siyah Mercedes'i. Artık arkada değil, bir arkadaş gibi onun yanındaki koltukta oturuyordum. İki tarafımızdan akan ışıklı mağazaların önünden aceleci kalabalıklar geçiyordu. Kaldırımları dolduran insanlar, ellerinde küçük paketleri, yüzlerinde evlerine gidiyor olmanın rahatlığı, omuzlarında günün yorgunluğu. Ben de onlar gibi yorgundum, uykusuzdum. Çöken karanlıkla birlikte göz kapaklarıma yayılan ağırlığa karşı koymak giderek imkansız hale geliyordu. Mena'nın da benden çok farklı olmadığını biliyordum. Emniyetten çıktığımızda bir süre Zeynep komiserin bizi şaşırtan davranışları üzerine konuşmuştuk. Zavallı Menan her zamanki ezikliğiyle kadın adına benden özür bile dilemişti. Ama buna gerek yoktu. Her ne kadar tartışma sırasında kabul etmesem de aslında Zeynep haklıydı. Polisler yürüttükleri soruşturmaya dışarıdan birilerinin karışmasından hiç hoşlanmazlardı. Hele benim gibi bu işe taraf olan birinin bulaşmasını hiç istemezlerdi. Zeynep sabırlı çıkmıştı yine de. Tate Galeri'den çalınan Picasso eskizleri için yürüttüğüm soruşturmada Londra polisi onun gösterdiği anlayışın birazcığını bile göstermemişti bana. Yine de Zeynep'in davranışlarından bir parça alındığımı saklayacak değilim. Çünkü o genç kadını nedense kendime yakın hissediyordum. Otele gitmeden önce Mena'nın sahaf arkadaşına uğradık. Şemsi Tebrizi'nin Makalat adlı kitabını bulmak için. Gittiğimiz sahafta kitap yoktu ama dükkan sahibi başka bir kitapçığı aradı. 10 dakika sonra kitabımız elimizdeydi. Hemen makalatın kapağını açıp içindekilere baktım. Ne yazık ki başlıkların hiçbirinde kanayan bir yüzükten bahsedilmiyordu. Demek ki bütün kitabı taramak gerekiyordu. Bunu da ancak akşam otelde yapabilirdim. Bu kararla kitabı çantama koymama rağmen kanayan yüzük hakkındaki yazılanları merak etmekten kendimi alamadım. Ama şehre çöken yumuşak karanlık gibi tatlı bir uykunun usulca beynimi ele geçirdiği şu anlarda artık ne kanayan yüzüğü ne de onun sırrını saklayan kitabı düşünecek halde değildim. Üstelik Mena'nın arabasında uyuyakalmanın hiç de güzel bir durum olmadığını bilmeme rağmen göz kapaklarımın ağır ağır kapanmasına engel olamıyordum. Neredeyse kendimden geçmek üzereydim ki telefonuma mesaj geldiğini bildiren Melody ile irkildim. Belki de abuk subuk reklamlardan biriydi ama hiç değilse kendimi toparlamama yardımcı olur, uykum açılır diye telefonumu çıkardım. Mesaj Niggle'dandı. Evet, bugün onunla hiç konuşmamıştım. Dahası Konya'ya geldiğimizden beri hep o aramıştı beni. Artık aramıyor, mesaj yolluyordu demek. Göz ucuyla beni süzen Menan'a gülümsedikten sonra mesajın içeriğini gösterecek tuşa dokundum. Okuduğum ilk sözcük tüylerimi diken diken etti. Şemsim, ayım geldi. Konya'da Şems adını duymak, insanların ondan bahsetmesi son derece normal bir durum olabilirdi. Ama hayatında bu gezgin dervişin adını bir kez bile duymamış olan Londralı bir adamın sevgilisine çektiği mesajın Şems adıyla başlaması gerçekten garipti. Yüzümdeki değişikliği Menan da fark etmiş olacak ki endişeyle sordu. Ne oldu Miskar'ın? Kötü bir haber mi? Tam da Şems'ten bahsedilecek kişiydi Menan. Yok dedim yüzümdeki gerginliği silmeye çalışarak. Yok bir şey. Londra'dan bir arkadaş mesaj yollamış. Yeniden telefonumun ekranına döndüm. Şemsim, ayım geldi. Gözüm, kulağım geldi. Gümüş bedenim geldi. Altın madenim geldi. Başımın sarhoşluğu geldi. Yolumu vuran geldi. Tövbemi bozan geldi. Gözümün nuru geldi. Başka ne dilediysem, işte o dilediğim geldi. Şiir burada sona eriyordu. Ama mesaj Niggle'ın sözleriyle devam ediyordu. İşte böyle çağırıyor Rumi, Şems adındaki sevgilisini. Peki karıncığım, sen ne zaman geleceksin? Tümüyle uyandırmıştı beni Niggle'ın mesajı. Ne gözlerimde uykunun ağırlığı kalmıştı, ne başımda günün sersemliği. Romantik bir aşık olup çıkmıştı bizim cerrah. Arada bir uzaklaşmak gerekiyormuş demek ki. Geri tuşuna basarak mesajın başına gittim. Şemsim, parantez içinde güneşim kısmına takılmıştım. Şems'e neden güneş diyordu Mevlana? Şems gerçekten de güneş anlamına mı geliyordu yoksa büyük şairin kullandığı bir metafor muydu sadece? Yanımdaki Konyalı iş arkadaşım kuşkusuz çok iyi biliyordu bu sorunun yanıtını. Ama ona sormak doğru muydu, bundan emin değildim işte. Böyle düşünürken aracımız köşeyi dönerek daha geniş ama daha sakin bir yola çıktı. Sol tarafımızda bir duvar uzanıyordu. Az sonra aralıklı demirlerden yapılmış bir kapı gördüm. Arkasında sarıklı mezar taşları göze çarpıyordu. Ne kadar büyük bir mezarlıktı burası böyle? Mezarlığa baktığımı anlayan Menan açıkladı. Üçler mezarlığı. Çok eski bir mezarlıktır Miskerin. Neden üçler mezarlığı deniyor? Eski bir hikaye. 700 küsür yıl önce Hazreti Mevlana'ya tutkun Horasanlı üç genç onu görmek için Konya'ya gelir. Ama ne yazık ki geldiklerinde Hazreti Mevlana öteki dünyaya göçmüştür. Hazreti Pir'e kavuşamamak içlerindeki aşkı iyice alevlendirir. Madem ki Hazreti Pir'i göremedik, biz de onun yattığı toprağa gömülmek istiyoruz diyerek Konya'da ölmeyi dilerler. Dilekleri kabul olunur, üç genç bu topraklarda can verir. Onları da işte bu mezarlığa defnederler. Böylece mezarlığın adı da Üçler Mezarlığı olur. Başımı çevirdiğimde ışıklarla aydınlanmış binalar gözüme çarptı. Burası neresi? Tanıyamadınız değil mi? Dedi gülümseyerek. Mevlana Hazretlerinin türbesi. Değişik yoldan getirdim sizi. Oteliniz de hemen şurada. Demek gelmiştik. O halde konuyu çok uzatamaz diye kurnazlık ederek sordum. Menan Bey, Şems ne demek? Bildiğim kadarıyla Türkçe'de böyle bir sözcük yok. Haklısınız dedi bakışlarını yoldan ayırmadan. Şems, Arapça bir sözcük. Anlamı da güneş demek. Güneş mi? Sani geldi aklıma. Çocukluğumun mucize arkadaşı. Güneş ışığı gibi parıltılı sarı saçlar, gökyüzü kadar derin mavi gözler. Londra'nın her daim bulutlu, puslu günlerinde ışığı özleyen bir kız çocuğunun güneşi çağrıştıran bir isim yakıştırdığı hayali arkadaşı Sani. Şems'le ilgili çok güzel mesel anlatır Mevlana Hazretleri diyerek sözlerini sürdürdü. Ne Sani'den ne de içimde kabarmaya başlayan o tuhaf duygudan habersiz olan Menan. Bir gün gökyüzünden Mevlana'ya gel olmuş. Ulu Hazret çağrıya uymuş, tek tek çıkmaya başlamış gökyüzünün katlarını. Dördüncü kata gelmiş ki her taraf karanlık. Hemen sormuş Mevlana Hazretleri. Ne oldu? Neden burası böyle karanlık? Göğün dördüncü katındaki melekler üzüntüyle açıklamışlar. Çünkü güneşimizi kaybettik. Nasıl oldu bu iş? Diye merak etmiş Mevlana. Güneşi nasıl kaybedersiniz? Hiç sorma Tanrı dostu demiş yaslı melekler. Bizim güneşimiz Tebrizli Şems'ti. Gökyüzünün bu katını onun ışığı aydınlatırdı. Yeryüzünde soğuk kalpler varmış. Onları ısıtayım diye aşağıya indi. O yüzden burası böyle tek mil karanlıkta kaldı. Mevlana Hazretlerinin içi aydınlanmış. Merak etmeyin Tanrı'nın masum varlıkları diye seslenmiş onlara. Şems'in ışığı öyle güçlü, öyle parlak, öyle sıcaktır ki yeryüzündeki kalpleri de ısıtmaya yeter, gökyüzündekileri de. Menan bayılıyordu bu tür hikayelere. İster kendisi anlatsın, ister başkasından dinlesin, konu mistik söylenceler olunca bu dünyayı unutuyor, adeta kendinden geçiyordu. Ama ne yazık ki otelimin önüne gelmiş bulunuyorduk. İşte Şems Hazretleri böyle ulu bir ermiştir Miss Carol, dedi arabanın frenine basarken. Onun lütfuna erenler Allah'ın şanslı kullarıdır. Farkında değilsiniz ama siz de onlardan birisiniz demek istiyordu aklınca. Onunla tartışacak ne gücüm vardı ne de vaktim. Öyle olmalı diyerek toparlandım. Bu gece rahatça dinlenelim. Bakalım Zeynep komiserin soruşturması nasıl sonuçlanacak. Umarım Serhat ile Cavit'in evinde işe yarar bir şeyler bulur. Neyse, yarın anlarız nasıl olsa. Sabah 10 gibi otelin önünde buluşalım. Tamam. Daha önce bir gelişme olursa size haber veririm. Anlaştık. Hadi iyi akşamlar. İyi akşamlar. İnmek için kapıya yönelmişken durdum. Tanışmıyoruz ama karınıza, kızınıza çok selam söyleyin. İçten bir gülümseme belirdi yüzünde. Sağ olun, söylerim. Ama bir gün bizim eve de bekliyoruz yemeğe. Enfes yemekler yapar bizim Semra. Bakalım şu işleri bir halledelim de. Arabadan inince akşamın serin havası çarptı yüzüme. Gündüzün sıcak havası yerini gecenin ayazına bırakmaya başlamıştı. Biraz da yorgunluktan olacak, içim üşüdü. Hızlı adımlarla otele girdim. Eyvah, meraklı görevli işbaşı yapmıştı. Önünden geçerken, "İyi akşamlar Miss Karen," dedi soru dolu gözlerini yüzüme dikerek. "Gününüz nasıl geçti?" "Çok güzel geçti." Ağzını açmasına bile fırsat vermeden ekledim. "Ama odama söğüş, salata, yoğurt, kepek ekmeği yollarsanız daha da güzel olacak. Ayrıca taze portakal suyu varsa kocaman bir bardak da ondan rica edeyim." O kadar hızlı sıralamıştım ki bunlar benim görevim değil bile diyemedi. "Emredersiniz Miss Karen, restoranı arayıp derhal bildireceğim isteklerinizi." "Teşekkürler." Hiç oyalanmadan doğruca asansöre yürüdüm. Dün gece yaşananlardan sonra başıma neler geldiğini öğrenmek isteyen görevlinin hevesi kursağında kalmıştı. Asansörün önünde kucaklarında bebekleriyle genç bir çift bekliyordu. Geride durdum. Asansörü onlara bırakmak istedim. "Gelsenize," dedi genç anne teklifsizce. "Hepimize yetecek kadar yer var burada." "Rahatsız etmeyeyim." "Buyurun," diye ısrar etti bebeği taşıyan eşi. "Lütfen buyurun." "Teşekkür ederim," diyerek geçtim içeri. Bakışlarım bebeğe takıldı. Uyuyordu. Ay gibi yuvarlak bir yüzü, daha şimdiden belli olan biçimli kaşları, uzun siyah kirpikleri vardı. "Kaçıncı kata çıkıyorsunuz?" soran genç anneydi. "Birinci kat." Birinci katın düğmesine basarken açıkladı. "Biz de aynı kattayız." Nedense sesi biraz utangaç çıkmıştı. Yeniden bebeğe bakarak sordum. "Çok güzel bir bebek. Kız mı?" gülümsedi genç baba. "Yok," dedi övüngen bir sesle. "Erkek." "Adı ne?" "Celalettin." "Mevlana Hazretlerininki gibi," diye açıkladı genç kadın. "Muhammed Celalettin." İlgilenmem hoşlarına gitmişti. Bebeği görmem için iyice benden yana döndüren genç adam sevgili oğluna bakarak mırıldandı. "Bir adı daha var. Yoksa Şems mi?" diye geçirdim içimden ama "Ali," dedi genç baba. "Hazreti Muhammed'in damadı Hazreti Ali gibi." "Kaç aylık?" 8 ayını dolduracak 2 gün sonra." "Umarım mutlu bir hayatı olur." "Sağ olun," dedi genç anne. "Sizin var mı?" Ne diyeceğimi bilemedim. Sorusunu anlamadığımı sandı. "Çocuğunuz diyorum." "Henüz yok." Galiba sesim biraz buruk çıkmıştı. "Üzülmeyin, daha gençsiniz, sizin de olur." Başka koşullarda hiç tanımadığım biri bana bunu söylese çok kızardım. Ama genç kadın o kadar iyi niyetliydi ki doğal karşıladım. 3 gün Konya'da kalınca Türkleşmeye başlamıştım galiba. "Teşekkür ederim." Genç çiftin küçük oğluna bakarken bizim bebeğimizin 8 aylıkken neye benzeyeceğini gözümün önüne getirmeye çalıştım. Kaşı, gözü, boyu posu, elleri, ayakları acaba nasıl olacaktı? Hiçbir şey canlanmadı kafamda. Ne kadar tuhaftı. İçimde her an, her dakika büyüyen bir bebek vardı ama ben onun nasıl bir varlık olacağını hayal bile edemiyordum. Asansörden birlikte indik. Odam onlardan önceydi. "İyi akşamlar," diyerek kapıma yöneldim. Anahtarımı kilide sokarken Konya'ya geldiğim ilk günküne benzer bir burukluk hissettim içimde. Derin bir yalnızlık, bir terk edilmişlik duygusu. Odaya girer girmez hemen Nigel'ı aradım. İkinci çalışında açtı. "Alo, Karen?" Sesi canlıydı, sevgi doluydu. "Merhaba Nigel, nasılsın?" "İyiyim, bugün yoğun bir gündü. İki zorlu ameliyata girdim ama sesini duydum ya, şimdi iyiyim. Sen nasılsın?" Sözleri ilaç gibi gelmişti. Şimdi kendimi daha iyi hissediyordum. "Sağ ol, ben de iyiyim." "Sesin yorgun geliyor biraz." "Normal. Dün gece bir kapkaççının saldırısına uğradım. Karakolda polise ifade verdim. Uyudum ama yolladığın şiirde bahsedilen Şems yakamı bırakmadı. Uykumun kabusu oldu. O sırada gerçek hayatta gördüğüm kabustan daha dehşet verici olaylar gerçekleşiyordu. Bana saldıran kapkaççı vahşi bir şekilde öldürüldü. Polisler de doğal olarak otelimi basarak beni sorguya çektiler. Sabaha karşı ise kafasını 700 yıl önce yazılmış bir kitaba takan Menan gelip mistik komplo teorileriyle canımı sıktı. Aklını başına toplamasını öğütleyerek onu sepetledikten sonra huzur içinde banyo yapıp kendime gelmek istedim. Ne gezer, içinde çocukluğumun hayali arkadaşı Sunny'nin de bulunduğu yine şemsli bir kabus bela oldu başıma. Sabah bir daha karakola gittim, yazılı ifade verdim. Çilem yine bitmedi. Yangın soruşturması için iki ayrı mekanda dört ayrı insanla konuştum. İkinci konuşma oldukça gergin geçti. Bir ara Mevlana Türbesi'ne gittim. Çok ilginç ve öğretici bilgilerle dolu olan bu gezi, Şems'in verdiği yüzüğün kanamasıyla heyecanla sona erdi. Akşam üzeri ise babamın çocukluk arkadaşı İzzet Efendi ile buluştum. Babam hakkında hiç bilmediğim konulardan bahsetti. Sarsıldım, üzüldüm, sinirlendim ama yaşlı adam hiç alınmadı. Böylece ben daha çok sinirlendim. Onunla tartışırken telefonum çaldı, yeniden karakola çağrıldım. Zeynep adındaki güzel komiserle sinir bozucu bir konuşma yaptık ve az önce karnımda bir bebek taşıdığımdan habersiz olan genç bir anne çocuğum olması dileğinde bulunarak duygularımı alt üst etti. İşte bütün bunlardan dolayı çok yorgunum Nigel'cim, diyemedim. Elimden geldiğince sesime dinç bir hava vermeye çalışarak, benim için de yoğun bir gündü, dedim. Ama ikna olmadı Nigel. Karen, iyisin değil mi? Yani hamilelikle ilgili bir sorun yaşamıyorsun. Bulantı, baş dönmesi filan. Hamileliğimle ilgilenmesi hoşuma gitti. Bugün biraz bulantım vardı. Bir kez de başım döndü. Düşecek gibi oldum. Ne olur dikkat et. Zaten gelir gelmez aldıracağız bebeği. Böylece bu sorunlardan tümüyle kurtulacaksın. Ne diyeceğimi bilemedim. Sessizlik uzayınca, Karen, orada mısın? Buradayım. Neden cevap vermiyorsun? Yine ne diyeceğimi bilemedim. Karen, sen iyi misin? İyiyim, iyiyim. Yolladığın mesajını alınca daha da iyi oldum. Güzel şiir değil mi? Ne kadar büyük bir aşk. Sesi hayranlık içinde yüzüyordu. Yalnız anlayamadığım bir şey var. Şems erkekmiş. Rumi bütün o aşk şiirlerini bir erkeğe mi yazmış? Senin okuduklarını ona yazmış. Yani bunlar sandığın gibi değil, diye ağzında koydum sözünü. Mistik bir bağlılık. Hristiyanlıktaki azizlerin birbirine duyduğu sevgi gibi bir şey. Hristiyanlıkta birbirlerine böyle şiirler yazan azizler olduğunu hiç duymadım. Ben de duymamıştım. Sadece açıklayıcı olur diye o örneği vermiştim ama olmamıştı. Tanrı sevgisi diye düşün. Tanrı'yı onun yarattığı birinde görmek gibi bir şey. Bir tür sır. Ne sırrı, diye sordu merakla. Hayatın anlamına dair bir sır. İnsan ile Tanrı arasındaki gizem. Anlatamamıştım. Farkındaydım. Çünkü Mevlana ile Şems'in arasındaki bağın ne olduğunu ben de tam olarak bilmiyordum. Şems hakikate ulaşmaktan bahsediyordu. Babam Tanrı aşkı derdi. İzzet Efendi bütün kulaklardan gizli bir sırdan söz ediyordu. Ama ne demek istiyorlardı bilmiyordum. Neyse, diye kestirip attım. Gidiyor musunuz annemle yemeğe? Gidiyoruz. Bu sabah telefonla konuştuk. Sesi gayet iyi geliyordu. Öğleden sonra Trafalgar meydanındaki barış yürüyüşüne katılacakmış. Eğer polis içeri atmazsa akşam beni evden alabilirsin, dedi. Çılgın kadın, diye söylendim endişeyle. Başını belaya sokmasa bari. Ona hiçbir şey olmaz tatlım. O kadar gösterilere katıldı, bir kez polise yakalandığını gördün mü? Haklıydı. Annem kadar uyanık bir kadın görmemiştim. Eşcinsel haklarından, sokak kedilerini savunmaya, yağmur ormanlarını korumaktan Müslümanların aşağılanmasına karşı çıkan eylemlere kadar aklınıza gelebilecek ne kadar protesto yürüyüşü varsa hemen hemen tümüne katılmış olmasına rağmen sadece bir kez gözaltına alınmıştı. O da 30 yıl önce bir barda herkesin gözü önünde marihuana içerken. Yine de belli olmazdı. Artık genç değildi. Ne olur ona göz kulak ol Nigel, diye yalvardım. Matthew'un ölümünden beri fazlasıyla hassas. Yanlış bir şey yapmasından, kendine zarar vermesinden korkuyorum. Merak etme tatlım, dedi o güven verici boğuk sesiyle. Londra'ya döndüğünde bıraktığın gibi neşe içinde teslim edeceğim sana Susan'ı. Sahi, ne zaman dönüyorsun? Yakında dönmeyi umuyorum, diye geçiştirmeyi denedim. Olmadı. Nigel ısrarcıydı. Yakında, yani hangi gün? Sevdim bu ısrarcı tavrını ama elimde pasaportum bile yokken Londra'ya nasıl dönebilirdim? 3 gün sonra diyelim. Beğenmemişti yanıtımı. Diyelim? Tamam, 3 gün sonra, işim erken biterse daha da önce gelirim. Bitmezse? İşi şakaya vurdum. Sen buraya gelirsin, birlikte araştırırız Şems ile Rumi'nin büyük sırrını. Hayret, hoşuna gitti, gülmeye başladı. Bir gün mutlaka Konya'ya gidelim zaten. Gerçekten çok merak ettim Rumi'yi, onların büyük sırrını, yaşadıkları yerleri. Hem duraksadı. Hem sen de yarı Konyalı sayılırsın. Baban oralı. Babanın şehrini birlikte gezmek ilginç olurdu. Nigel gelse ne yapardım bilmiyorum. Ama sonunu düşünmeden atıldım. İyi ya, atlayıp gelsene işte. Birlikte döneriz sonra. İmkansız, dedi mutsuz bir sesle. Bu hafta o kadar yoğunum ki sadece yarım boşum. Sonra bir ameliyattan çıkıp ötekine gireceğim. Ama ne olur sen geç kalma. Bak, 3 gün dedin. Tamam canım, tamam. 3 gün sonra Londra'dayım.